Ayrım 15, Kızım İçin Son Kez, Lisa Gardner, sayfa 209. Dee Garson'un yanlarından hemen ayrılmasından sonra, bize dosyanın ayrıntılarından bahseder misiniz biraz dedi. İlk telefon 911'e edilmişti. Hatırladığım kadarıyla arayan histeri içindeki anneydi. Olay yerine ilk giden ekip Tommy Howe'u oturma odasında yediği tek kurşunla ölü bulmuştu. Çocuğun anne babası ve kız kardeşi de sabahlıklarıyla olay yerindeydi. Anne ağlıyor, baba onu sakinleştirmeye çalışıyor, kız kardeş ise tam bir şok içinde olanları izliyordu. Anne ve babanın hiçbir şeyden haberi yoktu. Gece duydukları bir sesle uyanmışlar ve baba aşağı kata indiğinde oğullarının cansız bedenini bulmuştu. Hepsi bu. Olayı tek bilen kardeş Juliana'ydı ama ona ulaşmak pek kolay olmamıştı. O gece evde bir arkadaşı vardı. Didi Tessa Leoni diyerek cümleyi tamamladı. Kesinlikle. Film izlerlerken Tessa kanepede uyuyup kalmış. Juliana da yukarı kata kendi yatağına gitmiş. Gece saat 1'den sonra o da duyduğu bir sesle uyanmış. Aşağı kata indiğinde Tessa ve ağabeyini kanepede bulmuş. Kendi deyimiyle ilk başta neler olduğunu anlayamamış ama sonra duyduğu bir silah sesiyle ağabeyi yere düşmüş ve Tessa hala elinde tuttuğu silahla kanepeden kalkmış.
Juliana Tessa'nın ağabeyini vurduğunu görmüş mü diye sordu.
Evet, Juliana gördükleriyle fena halde sarsılmıştı. Tessa'nın ona ağabeyinin saldırısına uğradığını söylediğini anlatmıştı. Juliana ne yapacağını bilememiş. Bir yandan Tommy kan kaybederken bir yandan babası merdivenlerden iniyormuş. Panikleyip Tessa'ya eve gitmesini söylemiş. Tessa da onu denileni yapmış.
Bobby şaşkınlıkla Tessa gecenin bir yarısı evine geri mi dönmüş diyerek lafa karıştı.
Tessa da aynı caddede 5 ev aşağıda oturuyordu. Gidilemeyecek kadar uzak bir mesafe değil. Tommy'nin babası aşağı indiğinde Juliana'ya annesinin bir an evvel 911'i aramasını söylemiş. Ben bunun üzerine olay yerine gitmiştim. Kanlı bir olay yeri, ölen genç bir çocuk ve kayıp bir katil.
Tommy neresinden vurulmuştu?
Sol üst uyluğundan. Kurşun uyluk atar damarına isabet etmişti ve çocuk hızla kan kaybetmişti. Şöyle bir düşününce insanın bacağına isabet eden tek bir kurşun hayatını kaybetmesi ne kötü bir şans.
Bir kez mi ateş edilmişti?
Aynen öyle. Dee ilginç diye düşündü. En azından Brian Darby göğsünde 3 kurşunla ödüllendirilmişti. 25 haftalık bir silah eğitimi insanda bu denli bir ilerleme yaratabilir miydi?
Dee peki Tessa neredeydi diye sordu.
Juliana'nın ifadesinden sonra Leonilerin evine gittim ve Tessa daha ilk çalışımda kapıyı açtı. Duş almıştı.
Hadi canım.
Size fiziksel bulguların çok az olduğunu söylemiştim. Kaldı ki...
Walters cüsseli omuzlarını silkti.
Tessa daha 16 yaşındaydı. Dediğine göre katilini vurmadan önce onun cinsel tacizine uğramıştı. Bu yüzden de doğruca duşa girmişti. Bunun için onu suçlayabilir misiniz?
Dee yine de duyduklarından pek hoşlanmamıştı. Peki bulduğunuz fiziksel bulgular nelerdi?
22'lik bir tabanca. Tessa hemen teslim etmişti. Kabzada parmak izleri vardı ve balistik incelemede silahtan çıkan kurşun, Howe'un cesedinden çıkarılan kurşunla örtüşmüştü. Tessa'nın üzerinden çıkardığı kıyafetlere el koyup koruma altına aldık. İç çamaşırında semen örneği bulunamamıştı. Tessa, Tommy'nin başladığı işi yapmaya fırsat bulamadığını söylemişti. Ama diğer kıyafetlerinde kan ördeği bulunmuştu ki, kanın Tommy Howe'a ait olduğu ortaya çıkmıştı.
Ellerinde barut izine rastlanılmış mıydı?
Rastlanılmadı çünkü kız duş almıştı.
Peki tecavüz muayenesi?
Olmayı reddetti.
Red mi etti?
Yeterince acı çektiğini söyledi. Bir hemşirenin onu muayene etmesi için ve eğer muayene olursa onun iyiliğine olacağına dair çok dil döktüysem de razı olmadı. Kız tıpkı yaprak gibi titriyordu. Gün gibi ortadaydı ki kız bitmişti.
Bobby araya girerek tüm bunlar olurken babası nerelerdeydi diye sordu.
Babası biz eve girdikten sonra uyandı. Anlaşılan o ki ancak o zaman kızının eve beklenenden erken döndüğünü ve bir olay yaşandığını fark etmişti. Biraz şeydi, nasıl desem, kendi aleminde gibi.
Üzerindeki boksör külotu ve atletiyle ellerini göğsünde kavuşturup mutfakta öylece ayakta durmuş, ağzını açıp da tek kelime etmemişti. Demek istediğim, kızı orada bir erkek tarafından saldırıya uğradığını anlatırken o tıpkı bir heykel misali tepkisizce dinliyordu. Donnie, Walters adamın adını hatırlamasıyla parmaklarını havada şaklatmıştı. Adı Donnie Leoni'ydi. Kendine ait bir tamirhanesi vardı. Nasıl biri olduğunu bir türlü çözememiştim. Bir ay yaş olduğuna kanaat getirdiysem de bunu hiç ispatlayamadım.
Peki ya anne diye sordu Didi.
Ölmüştü. Olaydan 6 ay önce kalp krizinden. Mutlu bir aile değillerdi belli ki.
Walters yeniden omuzlarını çekti.
Ama ailelerin çoğu öyle değil mi zaten?
Didi kafasının içindeki olayları yeniden sıralarken, yani dedi, Tommy Howe bacağını aldı, tek kurşunla oturma odasının tam ortasında hayatını kaybetti. Tessa cinayeti işlediğini kabul etti. Üstelik cinayetten sonra duşunu alıp muayene olmayı reddetti. Anlamıyorum, bölge savcısı da kızın dediklerine inandı öyle mi? Çeşitli travmalar yaşamış 16 yaşında zavallı bir kızın anlattıklarını yeterli mi buldu? Walters başını iki yana sallayarak,
aramızda kalacaksa bir şey söyleyeceğim dedi.
Didi elbette ki diyerek teminat verdi, bana güvenebilirsin.
Ben Tessa Leoni'ye akıl sır erdiremedim. Yani bir bakıyorsunuz mutfakta oturmuş bir yaprak gibi titriyor ama bir bakıyorsunuz ki o gece yaşanan her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatabiliyor. Polislikte geçen onca yılımda ben her ayrıntıyı bu kadar incelikle anlatabilen bir kurbana daha rastlamadım. Özellikle de cinsel saldırıya uğramış bir kurbandan söz ediyorsak. Bu durum kafamı çok karıştırdıysa da ne diyebilirdim ki? Tatlım, kusura bakma ama sana inanabilmem için fazla detaycısın mı diyecektim.
Walters başını hayır anlamında salladı.
O gün ve o yaşta böylesi bir söz bir dedektifin sonu olabilirdi, inanın bana. İki eski karım da bana bu konuda hak vereceklerdir. Benim harcamak için emekli maaşıma ihtiyacım vardı.
En az D.D. kadar kafası karışan Bobby, peki neden Tessa Leoni'nin meşru müdafaa yaptığı düşünüldü? Neden ceza alması için girişimde bulunulmadı diye sordu.
Çünkü Tessa Leoni'nin bir kurban olduğu tartışılabilirdi belki ama sorun Tommy Hove'un olaya cuk diye oturan bir fail olmasıydı. Olaydan sonraki 24 saat içinde 3 kız daha Tommy tarafından cinsel saldırıya uğradıklarına dair ihbar telefonu etmişlerdi. Hiçbiri de resmi bir ifade vermek istemedi. Hatırlatayım ama biz kazdıkça başka bulgular çıktı ortaya. Meğer Tommy'nin kızları olan tutumu dillere destanmış. Bir kadından gelecek hayır yanıtını asla cevap olarak kabul etmezmiş. Kızlara zorla sahip olmazmış. Zaten kızların ifade vermek istemeyişlerinin de en büyük sebebi bu. Bunun yerine kızları içkiyle sarhoş edip ya da alkolsüz içkilerine alkol karıştırarak elde edermiş. Kızlardan birkaçı gece boyunca Tommy Howe ile ilgilenmediklerini hatırladıkları halde sabah kendilerini onun yatağında bulduklarını söylemişlerdi.
İçkilerine ilaç mı koyuyormuş?
Muhtemelen. Her ne kadar Tommy'nin yurt odasında ilaca rastlamasak da arkadaşlarının Tommy'nin istediği bir kızı, kızın duyguları ne olursa olsun aldığına dair ciddi ifadeleri vardı.
Bobby belli belirsiz bir mırıltıyla yakışıklı bir çocuk muydu diye sordu.
Walters anne ve babası öyle olduğunu düşünüyorlardı diye cevap verdi. Bölge savcısı Tessa için ceza istemediğini söyleyip hafifletici sebepleri sıralamaya başladığında görseniz sanki papanın ateist olduğunu açıklıyormuşuz gibi bir hava yarattılar. Babası James Howe adeta öfkeden deliye dönmüştü. Bölge savcısına ağzına geleni söyleyip amirime de benim beceriksiz polislik anlayışım yüzünden soğukkanlı bir katilin serbest kaldığını aykırmıştı. Arkasının güçlü olduğunu istese hepimizin ipini çekebileceğini bağırarak söylemişti.
Yaptı mı peki diye sordu Didi.
Walters gözlerini devirdi. Yapma lütfen. Polaroid firmasının orta düzey ortaklarından biriydi sadece. Arkasının kuvvetli olduğu falan yoktu. Kendince saygın bir işi vardı ve emrindeki çalışanlar belli ki ondan çekiniyorlardı. Ama borusu sadece 8 metrekarelik bir odanın ve 185 metrekarelik bir evin içinde ötüyordu o kadar. Tipik ebeveyn reaksiyonu bunlar.
Walters yeniden başını iki yana salladı.
Bay ve Bayan Howe, Tommy'nin Tessa Leoni'ye saldırdığına inanmıyorlar mıydı? Kesinlikle hayır. Her ikisi de oğullarının suçlu olabileceğini bir an bile düşünmemişlerdi. İlginç olansa Donny Leoni'nin de kızının masumiyetine inanmayışıydı. Sonradan duyduğuma göre adam kızını evden kovmuştu. Çünkü bu tür olayların dişi köpek kuyruk sallamazsa olmayacağına inananlardandı.
Walters başını yeniden salladı.
Bu durumda ne yapabilirsiniz ki?
O an elindeki tabaklarla garson yeniden çıka geldi. Tabakları Walters ve Bobby'nin önüne bırakıp Didi'ye de meyve suyunu uzattı. Başka bir isteğiniz var mı diye sordu. Masadakilerin başlarını hayır anlamında sallamalarıyla garson kız yeniden uzaklaştı. Erkekler hemen yemeklerine yumulurken Didi sosisin yağlı kokusundan kurtulabilmek için açık pencereye biraz daha sokulmuştu. Ağzındaki sakızı çıkarıp portakal suyundan bir yudum aldı. Demek Tessa Leoni Tommy Howe'u bacağından tek bir kurşunla vurmuştu. Didi olayı kafasında canlandırdığında koreografi tam olarak yerli yerine oturuyordu. 16 yaşındaki Tessa korku içinde kendinden daha büyük ve güçlü biri tarafından kanepeye yatırılırken sağ eliyle kalçasına batan çantaya uzanıp babasının ona verdiği 22'lik tabancayı çıkarıyor ve silahı ikisinin arasına alıp tetiği çekiyordu. Walters haklıydı. Böylesi bir yaradan hayatını kaybetmesi Tommy'nin şanssızlığıydı. Her şey göz önüne alındığında bu aslında Tessa'nın da şanssızlığı sayılırdı. Çünkü bu olayın ardından hem babasını hem de en iyi arkadaşını kaybetmişti. Geçmişte Tommy'nin cinsel saldırısına maruz kaldıklarını iddia eden kadınların sayısına bakılırsa bu cinayet kulağa bir nefsi müdafaa gibi geliyordu. Ama orada tetiği çekip iki cinayet işlemiş bir kadın söz konusu olunca ilk cinayette azmettirici unsur agresif genç bir erkekti. İkincisinde ise şiddet eğilimli bir koca söz konusuydu. İlk olayda bacağı sıkılan tek bir kurşun şaşırtıcı biçimde ölümle sonuçlanmıştı. İkinci olayda ise kurşunlar bu kez ölüm bölgesi olarak bilinen göğsün tam ortasına sıkılmıştı. İki ateş, iki nefsi müdafaa. Didi portakal suyundan bir yudum daha alırken kötü şans diye düşündü. Yoksa öğrenme eğrisi miydi? Walters ve Bobby yemeklerini bitirdiler. Bobby hesabı öderken Walters homurdanarak teşekkür ediyordu. Birbirlerine kartlarını verdikten sonra Walters, Bobby ve Didi'yi kaldırımda bırakarak ayrıldı. Walters'ın köşeyi dönüp gözden kaybolmasıyla Bobby Didi'ye döndü.
''Bana söylemek istediğin bir şey var mı?'' dedi.
''Hayır.''
Bobby dişlerini sıkıp sanki bu meselenin üzerine gidecekmiş gibi dursa da yapmadı. Arkasını dönüp kafenin tentesini incelemeye başladı. Didi eğer onu tanımıyor olsaydı kırılmış olacağını düşünecekti. Didi konuyu değiştirmek ve aradaki gerginliği azaltmak için ''Sana bir şey soracağım.'' dedi. ''Aklım durmadan iki farklı nefsi müdafaa olayında iki erkeği öldürmek zorunda kalan Tessa Leoni'ye kayıyor. Merak ediyorum, gerçekten bu kadar bahtsız mı yoksa fazla mı akıllı?'' Bu konu Bobby'nin ilgisini çekmişti. Kararlı bir tavırla yeniden Didi'ye döndü. Düşünsene diyerek devam etti Didi.
Tessa 16 yaşında evinden atılmış, hamile kalmış, 21'ine geldiğinde hayatta bir başınaymış. Ama sonra kendisinin de dediği gibi her şeye sıfırdan başlayıp kendine yeni bir hayat kurmuş. Eski yaşantısını bırakmış, güzel bir kız dünyaya getirmiş, saygın bir polis memuru olmuş. Hatta mükemmel bir adamla bile tanışmış. Ta ki adam sarhoş olup onu darp edinceye kadar. Şimdi bu durumda ne yapmalı?
Bobby sert bir ifadeyle polisler diğer polislere sırlarını dökmezler dedi.
Didi kesinlikle diyerek onu onayladı. Her sorunu kendi başına çözmek zorunda olan devriye polisinin karizmasını çizer bu. Bu durumda Tessa'nın yapacağı tek bir şey kalıyor. O da eşinden ayrılmak. Brian'ın denize açıldığı bir sonraki seferde. Tessa ve Sophie'nin kendilerine yeni bir hayat kurmaları için önlerinde tam 60 gün olmuş olacak. Ama tabii eğer böylesi güzel bir evden sonra Tessa yeniden tek göz bir apartman dairesine dönmek isterse, belki de evden, bahçeden, pahalı arabadan ve bankadaki 50 bin dolar paradan vazgeçmek istememiştir.
Bobby tek düze bir sesle, belki de çekip gitmenin çözüm olacağını düşünmemiştir dedi. Böylesi şiddet eğilimli kocaların pek çoğunun laftan anlamadığı ortada. pekala diyerek ona hak verdi dedi. Bu da olabilir. O halde Tessa daha kalıcı bir çözüm arayışına girdi. Brian Darby onun ve Sophie'nin hayatından sonsuza dek çıkaracak ama buna rağmen evin yine onlara kalmasını sağlayacak bir şey. Bu durumda ne yapabilir? Bobby gözlerini Dee'ye dikti. Tommy Howe olayından edindiği tecrübeye göre kocasını nefsi müdafaa ederken öldürmüş izlenimi yaratmaya çalıştığını mı söylüyorsun?
Ben sadece bunun aklından geçmiş olabileceğini söylüyorum.
Evet ama peki ya Tessa'nın yaraları? Beyin sarsıntısı, çatlak bir elmacık kemiği, çok sayıda ezik. Kadın ayağa dahi kalkamıyor.
Belki de Tessa kocasını onu bu hale getirmesi için kışkırtmıştır. Bunu yapmak zor olmasa gerek. Adamın içki içtiğini biliyordu. Şimdi artık tek yapması gereken adamın onu darp etmesi için birkaç kışkırtıcı hareket yapmak. Zaten ondan sonra da ortaya ateş etmesine neden olacak bir sebep çıkmış oluyor. Brian içindeki şiddet canavarına yenilirken Tessa da bu fırsatı değerlendiriyor.
Bobby kaşlarını çatıp başını iki yana salladı.
Bu zor bir ihtimal. Aynı zamanda da tutarlı bir tarafı yok.
Nedenmiş?
Sophie yüzünden. Diyelim ki Tessa kocasının onu dövmesini sağladı. Sonra da tabancasını çekip onu öldürdü. Dün de dediğin gibi bu Brian'ın mutfaktaki cesedinin sebebini ve Tessa'nın diğer odadaki tedavisini açıklar. Ama peki ya Sophie? O nerede?
Dee kaşlarını çatıp kolunu karnının üzerine yerleştirdi. Belki de Sophie olayı görmesin diye onu evden uzaklaştırmıştır.
O halde Sophie'yi Bayan Ennis'e bırakmış olması gerekirdi.
Bekle, belki de sorun bu. Sophie'yi bırakacak bir yer bulamadı ve Sophie görmesi gerekenden fazlasını gördü. Bu yüzden de Tessa Sophie'yi sorgulamamamız için onu uzaklaştırdı.
Sence Tessa onu bir yerlere mi sakladı?
Dee bunu şöyle bir düşündü.
Bence bu işbirliği konusunda neden bu kadar yavaş olduğunu açıklayabilir. Çocuğu için endişeli değil. Çünkü zaten güvende olduğunu biliyor.
Ama Bobby bu fikre katılmadığını belli edercesine çoktan başını sallamaya başlamıştı.
Yapma. Tessa eğitimli bir polis memuru. Çocuğunun kayıp olduğunu açıkladığı an eyalet çapında bir kayıp ilanının verileceğini çok iyi biliyor. Çocuğun resminin saat başı haberlerde gösterildiği bir yerde onu saklamayı ne kadar başarabilir ki? Üstelik kime güvenip ondan bu konuda yardım isteyebilir? Pazar sabahı saat 9. Az önce kocamı öldürdüm. O yüzden rica etsem 6 yaşındaki kızıma biraz göz kulak olabilir misiniz? Biz bu kadının ne ailesi ne de arkadaşları olmadığını tespit ettik zaten. Sophie'yi ya Bayan Ennis'e bırakacaktı ya da Bayan Ennis'e. Kaldı ki çocuk da onda değil.
Bobby huzursuzca devam etti.
Ayrıca bu bir son olamaz. Öyle ya da böyle Sophie'yi bulacağımız ortada. Bulduğumuzda da o sabah neler yaşandığını soracağız. Sophie eğer Tessa ve Brian'ın kavga ettiklerine şahit olsaydı, aradan geçen birkaç günü hiçbir şeyi değiştirmez. O halde insan kendi çocuğunu ne diye riske atsın ki?
Dee dudaklarını büzdü. Pekala, olaya senin açından bakınca diye mırıldandı.
Bobby birdenbire neden bu kadar zor diyorsun diye sordu. Meslektaşın olan bir kadın hastaneye kaldırıldı. Küçük kızı ortalarda yok. Dedektiflerin çoğu kadın için seferber olurken sen sanki onu suçlu çıkarmak için bahane arıyor gibisin.
Hiç de değil.
Neden? Kadın genç ve güzel diye mi? Gerçekten bu kadar aşağılık olabilir misin?
Dee Bobby Dodge diyerek bağırdı.
Bobby de Sophie'yi bulmamız gerek diye bağırmıştı.
Bunca yıldır beraber çalışıyorlardı. Ama Dee daha önce Bobby'nin bir kez bile bağırdığını duymamıştı. Ama sorun değildi çünkü kendi de bağırıyordu.
Biliyorum.
24 saati geçti. Kızım sabahın 3'ünde ağlamaya başladığında ilk aklıma gelen küçük Sophie'nin de bir yerlerde ağlayıp ağlamadığıydı.
Biliyorum.
Bu dosyadan nefret ediyorum Dee.
Ben de.
Bobby bağırmayı kesip onun yerine derin bir nefes aldı. Dee de gergin bir nefes verdi. Bobby ellerini kısa saçlarının arasından geçirirken Dee sarı buklelerini omuzlarının arkasına atıyordu.
Bir dakika sonra Brian Darby'nin patronuyla görüşmemiz gerek dedi Bobby. Üvey kızına ne yapmış olabileceğini tahmin edebilecek bir arkadaş, tanıdık listesi çıkarmalıyız.
Dee saatine bir göz attı. Saat 10'du. Phil Scott Hale'la görüşmek için 11'e randevu almıştı.
Daha bir saatimiz var. Güzel, hadi o halde spor salonlarını arayalım. Belki Brian'ın özel bir spor hocası vardır. İnsanlar bazen bazı itiraflarını kişisel hocalarıyla paylaşabilirler. Şu anda da tek ihtiyacımız bir itiraf duymak.
Salonları sen ara dedi Didi.
Bobby gözlerini dikkatle Didi'ye dikti. Neden? Sen ne yapacaksın?
Juliana Hove'u bulacağım.
Didi.
Didi böl ve işgal et diyerek Bobby'nin lafını kesti. Hızlı yol al ki sonuca hızlı varasın.
Tanrım, sen gerçekten de çekilmez bir tipsin.
Zamanında en çok sevdiğim huyum da buydu zaten.
Didi arabasına doğru yürüyüp giderken Bobby olduğu yerde kala kalmıştı.
15. ayrımın sonu. Sayfa 222.